Herkese merhabalar. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Freedom House İşbirliği ile çıkardığımız Özgürlük Gündemi Podcast'inin 49. sayısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün neler konuşacağız? Ali Rıza Çoban, Hukuk Devleti'nin Krizi başlıklı bölümü kaleme aldı. Daha sonra bunu konuştuktan sonra Özgür Özel'in CHP'nin yeni genel başkanı seçilmesi üzerine konuşacağız. Ve en sonunda da kentsel dönüşüm yasası değişiklikleri mülkiyet haklarını tehdit etmektedir isimli başlıklı bölüm üzerine konuşacağız diyerek sözü sana veriyorum Can. Hukuk Devleti'nin Krizi bölümüyle başlayalım.
Teşekkür ederim Derya. Geçtiğimiz bültende aslında Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına değinmişti Ali Rıza Hoca. Bu bültende en nihayetinde, daha doğrusu geçtiğimiz bültende bu karar hakkında konuşurken biraz geleceğe atıf yapmıştık. Özellikle bu kararın uygulanıp uygulanmayacağına dair. Fakat süreç öyle bir şekilde ilerledi ki aslında bir kriz gündeme geldi. Zira özellikle yargı organları bakımından hukuk devleti ilkesine ilişkin hangi yargı organının ne dereceye kadar yetkili olduğu, işte temel hak ve özgürlüklerin korunmasına dair belki son sözü kimin söylemesi gerektiğine dair çok ciddi, çok esansiyel, çok yapısal bir krizle aslında bugünlerde karşı karşıyayız. Krizin süjeleri yine aslında geçtiğimiz bültende olduğu gibi yine Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasanın emredici hükmüne, yani anayasanın aslında bir noktada karşı çıkılamaz, yorumlanamaz hükmüne rağmen Anayasa Mahkemesi kararına uymayacağını Can Atalay'ın tahliyesine ilişkin açıkça ilan etti. Ve hatta hızını alamayıp yine Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kaldı ki tamamen Yargıtay'ın tüzel kişiliği hakkında da konuşmuyoruz şu anda. Bir ceza dairesi hakkında konuşuyoruz. TBMM'yi, yani Büyük Millet Meclisi'ni görevini yapmamakla suçladı. Ve Can Atalay hakkındaki ceza hükmünün genel kurulda okuyarak Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesine davet etti vekili meclisi. Şimdi aslında bu krizin tabii ki geçmişinde Gezi davası olarak bilinen bir dava var. Bu dava kapsamında en çok belki de kamuoyunu, akademiyi, bilimsel ve siyasal tartışmaları meşgul eden isim Osman Kavala'ydı. Fakat Gezi davasının kapsamı zaman içerisinde daha da genişledi. İşte Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay gibi aslında isimlerin de dava kapsamına alındı ve bu, daha doğrusu zaten dava kapsamındalardı. Fakat bu dava kapsamında mahkum edildiği bir süreç gündeme geldi. Bu davada Osman Kavala'nın tutuklanmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmaması ile ilgili olarak Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye pek çok yaptırıma hedef aldığı, yaptırımla pek çok yaptırıma Türkiye'ye hedef aldığı biliniyor. İlerleyen zamanda aslında az önce ifade ettiğim isimlerin de kapsamına alındı. Yani Osman Kavala'nın müebbet hapisle, ağırlaşmış müebbet hapisle ve Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman gibi isimlerin de 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı bir davaydı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yani şu an krizinde aslında aktörü olan daire, Kavala ve Atalay'ın yanı sıra diğer 3 sanığın da cezasını onarken diğer 3 sanık hakkındaki cezaları da bozuyor. Dosya Yargıtay aşamasındayken Can Atalay'ın milletvekili seçilmesiyle ilgili süreç daha önceden değerlendirilmişti. Ama aslında buradaki asıl mesele bugüne kadar gelinen nokta en nihayetinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, yani ilk derece mahkemesinin Anayasa Mahkemesi kararını Yargıtay'a göndermek suretiyle aslında bu kararın uygulanmamasının yolunun açılması. Zira Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararını adeta tanımadı ve kararı uygulamamaya karar verdi. Ayrıca ihlalin var olduğu yönünde karar veren Anayasa Mahkemeleri üyeleri hakkında da anayasal yetkileri aşma gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ve yine en başta ifade ettiğimiz gibi aslında meclisi de bir noktada görevi yapmamakla suçladı ve görevini yaparak aslında Atalay'ın milletvekilinin düşürmesi için davet etti. Şimdi krizin aslında bütün yapı taşları böyle. Yani ortada bir Anayasa Mahkemesi'nin tespitince bir hak ihlali var. Bu tamamen hukuki bir tespit. Siyasi olarak da seçilmiş bir milletvekilinin mecliste seçme ve seçilme hakkı kapsamında görevini yapamıyor olması durumu söz konusu. Yani seçilmiş milletvekilinin cezaevinde olma durumu söz konusu. Tüm bunlar krizin ana bileşenleri. Fakat diğer taraftan da Bu krize dair hukuk mekanizmaları çerçevesinde hak ihlali yönünde karar veren bir mekanizma var Türkiye'de, o da Anayasa Mahkemesi. Fakat bu mekanizma adeta öyle bir şekilde işlenen hale geldi ki ilk derece mahkemesi konuyu, daha doğrusu topu Yargıtay'a atıyor. Yargıtay da tarihe geçecek, belki hukuk ve siyaset tarihine geçecek bir karar vermek suretiyle aslında kararı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamakla kalmıyor. Aynı zamanda görevlerini kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuyor. Yani tüm bunlar aslında şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin biz 100. yılını kutlarken aslında konuşmamamız gereken meseleler. Yani gündemde olmaması gereken hukuk tartışmaları. Ama gerek hukuki boyutta gerekse siyasi boyutta son derece ciddi bir kriz. Demokratik katılımı ilgilendiriyor. Hak arama özgürlüğünü ilgilendiriyor, bireysel hak ve özgürlükleri ilgilendiriyor, pek çok meseleyi ilgilendiriyor. Tüm bunların ekseninde de aslında süreci nasıl ilerleyeceğini yine aslında zaman gösterecek. Yani yine zamana burada atıf yapmamız gerekecek. Ama şu an içinde bulunduğumuz durumun çok da hukuk normları bakımından, hukuk devleti ilkesi bakımından çok da umut verici olmadığını ifade etmek gerekir.
Ağzına sağlık Çağın. Evet, dediğine gerçekten çok katılıyorum. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında hala böyle şeyleri konuşuyor olmak üzücü, ama diğer yandan da konuşmaya, hatta belki de sesimizi daha çok yükseltmeye devam etmemiz gerekiyor. Ama yani yine de Türk demokrasisi için önemli sayılabilecek bir gelişmeyle devam edelim. Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu, biliyorsunuz ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında geçen genel başkanlık yarışını Özgür Özel kazandı ve genel başkan seçildi. Kurultayda hiçbir aday ilk turda salt çoğunluk olan 684 oy alamadı. Bu yüzden de ikinci bir tura gidildi ve Özel ilk turda almış olduğu 682 oyu 812'ye çıkardı. Kılıçdaroğlu ilk turdan sonra aslında yarıştan çekilmeyi ve platforma çıkıp Özel'in elini kaldırmayı düşünüyordu. Ancak o esnada sosyal medyaya düşen bir videodan gördüğümüz üzere İmam Bakır Ülküş, Kılıçdaroğlu'na yüksek sesle "çekilmene izin vermiyoruz, sonuna kadar mücadele edelim, yenilirsek de onurumuzla yenilelim" diye dediğini duyduk. Ve kurultayı takip eden birçok kişi de buna büyük bir tepki gösterdi. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun kendi çevresindeki CHP yöneticilerinin değil de Malatya'dan gelen bir muhtarın "ben seni çekilmeni istemiyorum, eğer çekilirsen sana çoluk çocuğumun hakkını helal etmiyorum" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun çekilmediğini gördük. Şimdi bu olayın aslı astarı nedir tam olarak bilemiyoruz tabii ki, ama Ömer Faruk Şen'e göre Kılıçdaroğlu'nun Mayıs ayından beri sergilediği tutum siyasi parti liderlerinin genel başkanlık koltuğuyla kurduğu tutkulu ilişkiyi aslında gözler önüne serdi. Ve Özgür Özel'in CHP genel başkanlığına seçilmesini de az evvel benim de söylediğim gibi, başlarken söylediğim gibi, Türk demokrasisi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirebileceğimizi söylüyor. Zira daha önceki Mayıs ayındaki seçimlerde ağır yenilgisine rağmen Kılıçdaroğlu uzunca bir süre genel başkanlık koltuğunu biliyoruz ki bırakmadı. Her şeye rağmen CHP, Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişimciler kanadında yer alan Özgür Özel'i başkanlığa getirmekle beraber ve bunun da rekabetçi bir seçimle yapmasıyla beraber aslında parti içi demokrasi içinde de bize iyi bir örnek teşkil etmiştir diyebiliriz. Diyerek istersen diğer başlığımıza geçelim.
Tabii ki Enes Hoca bu bültende geçtiğimiz günlerde aslında çok tartışılan, çok tartışmalı bir yasayı konu alıyor. Bu da kentsel dönüşüm yasasındaki değişiklikler ve bu değişikliklerle aslında demokratik bir toplumun olmazsa olmaz temel yapı taşlarından biri olan mülkiyet haklarına yönelik bir tehdit unsuruna dair bazı değerlendirmelerde bulunuyor. Şimdi yasada aslında daha önceki, yani yapılan değişiklikle beraber daha önceki yasadaki rezerv yapı alanı tanımından yeni yerleşim alanı ibaresi çıkarılıyor. Yani böylece de mevcut yerleşim yerlerinde rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine imkan tanınıyor. Bu da aslında şehirlerdeki ranta dair tırnak içerisinde yerlerin de rezerv yapı alanı olarak ilan edilerek özel mülkiyette bulunan konutların veya iş yerlerinin gerçekten ortada böyle bir risk taşımamasına rağmen, yani kentsel dönüşümü ilgilendirecek bir risk taşımamasına rağmen kamulaştı özellikle, çok özür dilerim, neden, bir dakika, aynen, niye özelleşmedim ki? Böyle bir risk taşımamasına rağmen kamulaştırılmasının yolu açılıyor. Tabii bu Türkiye koşullarını değerlendirdiğimizde kağıt üzerinde bile isabetli görülmeyen bir hüküm. Bunun uygulamasının en nihayetinde bize çağrıştırıcı problemler şöyle olacak değerlendirmesinde bulunuyor Enes Hoca. Bir kere hiçbir ölçüt belirlenmeksizin idareye istediği yeri kentsel dönüşüm için rezerv yapı alanı olarak belirleme yetkisi tanınıyor. Bu da tabii ki en nihayetinde sizin oturduğunuz yerin, yani İstanbul'da yaşayan bir vatandaşsınız örneğin, oturduğunuz yerin yarın resmi gazetede yayınlanacak bir kararla rezerv yapı alanı ilan edilip edilmeyeceğine dair idari bir belirliliğe, idari bir sürekliliğe sahip olmadığınız anlamına geliyor. Bu da tabii ki mülkiyet haklarının çok son derece hayati biçimde tehdit ediyor. Diğer taraftan idareye tanınan sınırsız bir yetki var. Bu da yapılacak yargısal denetimin aslında kapsamını bir noktada daraltıyor. Şimdi baktığımızda ne diyecektim ya? Şimdi baktığımızda gerçek ve tüzel kişilerin kendi mülkiyetindeki alanların, yani mülkiyet hakkı kapsamında değerlendiriyor burada. Rezerv yapı alanına dönüştürülmesini talep edebilmeleri için en nihayetinde söz konusu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin %30'unun mülkiyetinin devrine muvakkat etmeleri ve veya aynı miktarının değerinin dönüşüm projelerinin özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere başkanlığa vermeleri şartı öngörülüyor. Şimdi burada öngörülen yapılaşmaya esas arsa alanının %30'unun idareye terk etme koşulunun kişilerin özel mülkiyetindeki alanların rezerv yapı alanı olarak tespit edilmesinin caydırıcı nitelikte yüksek bir miktar olduğu görülüyor. Yani baktığımızda %30'unu bir noktada muvafakat edip karşısında bir anda bir şey bulabiliyorsunuz. Yani bir kamulaştırma kararı bulabileceğiniz aslında bir yapı, bir düzen ortaya çıkıyor. Bu tabii ki son derece riskli bir uygulama, son derece tedirgin edici bir uygulama. Hak sahipleri bakımından, özgürlüğünü tatbik etmek isteyen vergi mükellefi vatandaşlar bakımından en nihayetinde olması gerekenin çok daha hoşgörülü, çok daha orta yolcu bir sistemle aslında gerçekten böyle bir risk varsa, yani olası bir depremde yıkılma tehlikesiyle sahip olan yapıların dönüştürülmesini gerektiren bir risk varsa, bunların orta yol ilkesiyle, belki orta yol anlayışıyla bireylerin özel mülkiyetini, ekonomik refahını, ekonomik öngörülebilirliğini ve hatta hukuki öngörülebilirliğini en minimum düzeyde etkileyecek şekilde bir kararla, bir yargısal ve idari bir süreçle aynı zamanda işletilmesi isabetli olurdu. Gel gelelim, bugün konuştuğumuz kanun değişikliği aslında bunun tam tersi bir sürecin bizi beklediğinin sinyallerini veriyor.
Ağzına sağlık Çağın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Özgürlük Gündemi'nin 50. sayısında görüşmek üzere. Eğer tamamını okumak isterseniz web sitemize gidip okuyabilirsiniz. Selamlar.